Kırmızı Zambak, Anatol Frans, 1. Kaset 1. Yüz, Oğlak Klasikleri, Akaşa Yayınları, 1. Baskı 2002, Türkçe'ye çeviren İsmail Yerguz, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Bahar Özdemir. Oğlak Klasikleri. 2 yıl sonra kendisini bütün gücüyle, gençliğinin bütün ateşi ve yüreğinin bütün temizliğiyle arzulayan Menil'e boyun eğmişti. Beni seviyordu, bunun için verdim kendimi ona diyordu içinden. Acı çekilecek derecede sevildiğini görünce bırakmıştı kendini. Çabucak ve sadelikle vermişti kendini. Aşk da sofuluk gibidir, geç gelir. İnsan 20 yaşındayken ne o kadar aşık olur ne de sofu. Özel bir eğilimi, bir tür doğuştan ermişliği varsa o başka. Bir kadın tutku aşka yalnızlıktan ürkmez olduğu yaşta boyun eğer çoğu zaman. Tutku din dışı bir keşişliktir. Bunun için büyük tutkun kadınlar, büyük çilekeşler kadar ender görülür. Hayatı, dünyayı iyi bilenler kadınların zayıf göğüslerine gerçek bir aşkın dikenli gömleğini seve seve giymediklerini bilirler. Uzun bir özverinin herkesin elinden gelmeyecek bir şey olduğunu bilirler. Hele bir seçkin çevre kadınının sevince nelerden olacağını bir düşünün. Her şeyi kaybeder aşkta. Özgürlüğü, huzuru, serbest bir ruhun çekici oyunlarını, şık giyimleri, eğlenceleri, zevkleri. Descartes ellerini tuttu, öptü, uzun uzun gururlu bir hayranlıkla baktı ona. Sonra yere kapandı, dudaklarını ayakkabısının ucuna dokundurdu. Ne yapıyorsunuz? Buraya bana gelen ayaklarınızı öpüyorum. Kalktı, onu yavaşça kendine doğru çekti, dudaklarını aradı, uzun uzun öptü dudaklarını. Teres hiç hareket etmiyordu. Başı geride, gözleri yumuk yumuktu. Şapkası kaydı, saçları dağıldı. Kırmızı Zambak. Dünya aşk edebiyatının bu en önemli klasiği de Oğlak Klasikleri arasında. Anatol Frans, 1844-1924. Yapıtlarında ortaya koyduğu derin bilgi, ince nükteleri ve alaycılığıyla Denis Diderot ve Voltaire geleneğinin mirasçısı sayılır. Kendi döneminde ideal Fransız edebiyatçısı olarak görülmüştür. 1896'da Akademi Fransız'a seçilmiş ve 1921'de Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Bir kitapçının oğlu olarak yaşamının büyük bölümünü kitaplar arasında geçirdi ve yaşamını edebiyata adamaya karar verdi. İlk şiirlerinde özgün olmamakla birlikte toplumsal kurumlara karşı alaycı bir tavır ortaya koydu ve şüpheciliğini daha ilk öykülerinden itibaren sergilemeye başladı. Anatol Frans'ın özel yaşamı çalkantılı geçmiştir. 1877'de yaptığı evlilik boşanmayla sona ermiştir. Madame Armand de Calivet ile ilişkisi ise iki romanına esin kaynağı olmuştur. Eski Mısır'da geçen ve azizelik mertebesine yükselen bir kibar fahişeyi konu alan Tess ile dönemin Floransa'sında geçen Lely Rouge, Kırmızı Zambak, Oğlak 2002. 1897-1901 arası yayınladığı Le History Contemporain, Çağdaş Tarih başlığıyla yayınlanan 4 kitabı ile birlikte yapıtlarında önemli bir değişiklik oldu ve 1900'den sonra birçok yapıtında toplumsal konulardaki düşüncelerini yansıttı. İlk kısa öykülerinden biri olan daha sonra tiyatroya uyarladığı Crane Gue Bill adlı 3 perdelik komedide kendisini sonunda sosyalizmi benimsemeye götüren burjuva düşmanlığını yansıtmıştır. Yaşamının son dönemlerinde ise komünizme yakınlık duymuş ancak Le Deux on Sofu, Tanrılar Susamışlardı ve Le De Pigeon, Penguenler Adası adlı yapıtlarında kardeşçe yaşayan bir topluma duyduğu inancın zayıfladığı görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla karamsarlığı daha da güçlenen Frans, çocukluk anılarında avuntu aramıştır. La Petite Pierre 1918 Küçük Pierre ile La Vie en Flow 1922 Çiçeklenen Yaşam. Frans'ın Türkçe'de yayınlanan bazı kitapları Beyaz Taş Üzerinde, Mavi Sakalın Yedi Karısı, Komik Hikaye. 1. Şöminenin önünde duran iskemlelere, gölgede parlayan çay masasına, Çin vazolarının içinde yükselen iri, solgun çiçek demetlerine bir göz attı. Elini kar topu artçıklarının çiçekli dallar arasına sokup gümüş rengi topçuklarını oynattı. Birdenbire bir aynada uzaktan ciddi bir dikkatle kendini seyretmeye başladı. Bedeni gergin, yanağı omzunda. Siyah satenden dar bir giysi içindeki uzun boyunun salınışlarını gözüyle izliyordu. Giysisinin üzerinde içlerinde karanlık ateşlerin titreştiği incilerle bezenmiş ince bir tünik dalgalanıyordu. Sonra o gün yüzünün ne halde olduğunu merak ederek aynaya yaklaştı. Aynadaki görüntüsünün bakışları sakindi. Aynada incelediği ve hoşlanmadığını da söyleyemeyeceği bu sevimli kadın keskin bir sevinç, derin bir keder duymadan yaşar gibiydi. Büyük, boş salonun duvarlarında duvar halıları üzerindeki belirsiz gölgeler gibi resimler, eski devirlerden kalma işçilikleri, ölmeye yüz tutmuş zarafetleri içinde sararmaktaydı. Küçük sütunlar üzerinde yükselen pişmiş topraktan heykelciklerde, camekanların içinde sıra sıra dizili eski Saksanya porselenleriyle resimli Sevr porselenleri de aynı duvar halılarındaki resimler gibi geçmiş şeyleri anlatıyordu. Değerli bronz işlemelerle süslü bir kaidenin üzerindeki, aşılmış olmasına rağmen güzelliğinden bir şey yitirmemiş yüzü, meydan okurcasına görkemli göğsüyle, Diana kılığına bürünmüş bir prensesin mermer gövdesi, üzerindeki şalın kıvrımları arasından sıyrılmakta, tavandaysa bir markiz gibi pudralanmış, kanatlı aşk melekçikleriyle çevrili bir gece tanrıçası çiçekler serpiştirmekteydi. Her şey uyukluyor ve ateşin çıtırtısıyla ince tülden tüneyin incilerinin hafif hışırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Aynanın önünden ayrıldıktan sonra perdenin iki ucunu kaldırıp pencereden dışarı baktı. Rıhtımın kara ağaçları arasından solgun bir ışık altında Sen Nehri'nin sarı harelerini sürükleyişini gördü. Açık kül rengi göz bebeklerinde göğün ve suyun sıkıntısı yansıyordu. Bir vapur Hirondel geçti, Alma Köprüsü'nün bir kemeri altından çıkıp mütevazi yolcularını Grenelle ve Bilancourt'a doğru götürdü. Vapurun çamurlu akıntıda uzaklaşmasını gözleriyle izledi, sonra perdeyi bıraktı, kanepenin her zaman oturduğu köşesine, çiçek kümeleri altına oturdu. Masanın üzerine atılıvermiş, elinin erişebileceği bir yerde duran kitabı aldı. Saman rengi bez kapağın üzerinde kitabın altın yaldızlarla yazılmış adı parlıyordu. Yos Le Blonde, yazan Vivian Bell. Bir İngiliz kadın, yazarın Fransızca olarak yazdığı Londra'da basılmış bir şiir kitabıydı bu. Gelişi güzel bir yerini açıp okudu. Heyecan içindeki gökyüzünde çan sesleri ilahiler söyleyip, dua edercesine selamlıyorum sizi Meryem dediğinde, bahçede elma ağaçlarına bakarken bakire Meryem, ürperir Tanrı'nın elçisinin geldiğini görmüşçesine. Elçi bir kırmızı zambak sunar kendisine, öyle bir zambak ki ölmek ister, koklar koklamaz insan. Meyve bahçesinde bakire Meryem, akşamın hoşluğu içinde, heyecandan yüreği ağzında başa dönmüş görür gibidir. Hayatının akıp gittiğini, aynı akan bir dere gibi, apak göğsünden dupduru bir sızıntıyla. Bir yandan konuklarını beklerken, bir yandan da ilgisiz dalgın okuyor, şiirinden çok şairini, Miss Bell'i düşünüyordu. Belki de en hoş arkadaşı oydu. Neredeyse hiç görüşmezlerdi ama o pek ender karşılaşmalarının her birinde Miss Bell kendisini darling diyerek kucaklar, yanağına birden bir öpücük kondurur ve cıvıldamaya başlardı. Çirkin olmasına rağmen çekici, hatta belki biraz da gülünç, ancak nefis bir kız olan Miss Bell, İngiltere'ye kendisini en sevilen kadın şair olarak göklere çıkarırken, Fiesole'de bir estetikçi sanatsever ve bir filozof olarak hayatını sürdürürdü. Vernon Lee ve Mary Robinson gibi o da Toskana hayatına ve sanatına vurgundu. Birinci bölümünün Burne Jones'e düşlerle dolu sulu boya resimleri resimlemiş olduğu Tristan'ı bile bitirmeden İtalyan düşünceleri üzerine Provence dilinde Fransızca dizeler kuruyordu. Darling'ine Yos Le Blonde ile birlikte bir mektup yollayarak onu Fiesole bir ay yanında kalmaya çağırıyordu. Şöyle diyordu mektubunda, gelin dünyanın en güzel şeylerini göreceksiniz ve onları daha da güzelleştireceksiniz. Darling ise gidemeyeceğini, Paris'te kalmak zorunda olduğunu düşünüyordu ancak Miss Belli ve İtalya'yı bir kez daha görmek düşüncesi de yabana atılır şey değildi. Kitabı karıştırırken rastlantı sonucu şu dizeye takıldı. Aşk soylu yürek demektir, soylu yürek ise aşk. Hafif ve pek yumuşak alay duygusuyla Miss Bell'in hiç sevip sevmediğini, sevmiş olsa bile aşklarının ne menen bir şey olabileceğini düşündü. Kadın şairin Fiesole'de bir kavalyesi vardı. Prens Albertinelli. Çok yakışıklı ancak içindeki sevme arzusuna bir tepşir mistetizmi katan bir estetikçinin hoşlanmayacağı ölçüde kaba ve bayağı görünümlüydü. Merhaba Teres, iflahım kesildi. Prenses Senyavin'di bu. Esmer ve yabanıl tenine yapışık gibi görünen kürkleri içindeki esnek bedeniyle oturuverirdi birden. Erkekse olduğu kadar bir kuş şıkımasını andıran sert ama okşayıcı sesiyle bu sabah General Leriviere'le birlikte Bologne ormanının bir başından bir başına yürüdüm. Potins yolunda rastladım ona. Argentül köprüsüne kadar götürdüm. Argentül'de küçük bir tüfekle talim eder gibi taklitler yapan bir akıllı saksağını orman bekçisinden satın alıp sana vereceğim diye tutturdu. Öldüm öldüm dirildim. Peki generali Argentül köprüsüne kadar sürükleyecek ne vardı? Ayak parmaklarındaki damla hastalığı yüzünden yürümesi gerekiyordu da ondan. Teres gülümseyerek omuz sekti. Bol keseden harcıyorsunuz kötülüğünüzü. Müsrifin birisiniz siz. Peki canım, iyiliğimle kötülüğümü biriktireyim de sonunda toptan bir yatırım mı yapayım istiyorsunuz yani? Tokay şarabından içti. Kendisinden önce güçlü soluğu duyulan generalleri ver, ağır adımlarla ilerledi, iki kadını da ellerini öptü, inatçı ancak hayatından memnun görünüşlü, yukarı yukarı bakan gözleri, şakaklarının en küçük çizgilerini bile ortaya çıkaran gülüşüyle geldi ortalarına oturdu. Monsieur Martin Bölüm nasıllar? İşleri başından aşkın mı gene? Teres'e bakılırsa meclisteydi, hatta bir söylev vermekteydi şu sırada. Prenses Senyavin hayvarlı sandviçlerini yerken Madame Martin'e dün niçin Madame Melan'a gelmediğini sordu. Bir güldürü oynanmıştı orada. Bir İskandinav oyunu. Başarılı mıydı peki? Evet bilmem, ben küçük yeşil salondaydım. Orleans dükünün portresinin altında. Monsieur Le Menil benim yanıma geldi. Unutulmaz bir hizmette bulundu bana. Beni Monsieur Garain'den kurtardı. Yıllıkları karıştırmaya alışkın, koca kafasında her türlü yararlı bilgiyi biriktirmeye meraklı general bu adı geçince kulakları dikti. Garain şu prensler sürgündeyken kabinede bulunan bakan değil mi diye sordu. Ta kendisi. Aşırı ilgi gösteriyordu bana. Gönlünün sevmeye ihtiyacı olduğundan söz ederken bir yandan da tüyler ürpertici bir hayranlıkla yüzüme bakıyor, zaman zaman da içini çekerek Orleans dükünün portresini seyrediyordu. Monsieur Garain, karıştırıyorsunuz dedim. Benim görümcem Orleansçılardandır. Ben ne Orleansçıyım ne bir şey. Tam o sırada Monsieur Le Menil yetişti de büfeye götürdü beni. Atlarıma övgüler yağdırdı. Kışın ormanlardan güzel bir şey olmadığını söyledi bir de. Kurtlardan, yavru kurtlardan söz etti de içim açıldı biraz. General gençleri sevmezdi. Le Menil'i önceki gün ormanda ölümüne at koştururken gördüğünü söyledi. Soylu at binme geleneğini yalnız eski binicilerin sürdürdüğünü, günün salon adamlarının jokeyler gibi at binmelerinin doğru olmadığını söyledi. Eskirimde de böyle bu diye ekledi. Eskiden Prenses Senyavin birden sözünü kesti. Baksanıza general, Madame Martin ne kadar da güzel. Her zaman pek hoşudur ama şimdi her zamankinden de hoş. Canı sıkılıyor da ondan. Ona en çok yakışan şey sıkıntı. Buraya geldik geleli canından bezdirdik onu. Yüzüne bakın bir. Alnı kırışık, bakışları dalgın, dudaklarında acı. Bir kurban. Yerinden fırladı, Teres'i şapur şupur öptükten sonra generalin şaşkın bakışları arasında kaçıp gitti. Madame Martin Bellem generalden o deliye kulak asmamasını rica etti. General kendisini biraz toparlayınca ''Ya şairleriniz madam?'' diye sordu. Kendi dünyasından olmayan, yazı yazan insanlardan hoşlandığı için kolay kolay bağışlayamıyordu Madame Martin'i. ''Şairleriniz, evet. Kırmızı boyun atkısıyla sizi görmeye gelen şu Monsieur Cholette ne oldu?'' ''Şairlerim.'' Unutuyorlar, terk ediyorlar beni. İnsan hiç kimseye güvenmemeli. Ne insanlara ne olaylara. Hiçbir şeye güvenmeyin. Hayat sürekli bir ihanetten başka bir şey değil. Beni tek unutmayan şu zavallı Miss Bell. Ta Floransa'dan mektup yazmış bana ve kitabını göndermiş. Miss Bell dediğiniz şu sarı kıvırcık saçlarıyla ev köpeklerine benzeyen genç hanım değil mi? Aklından bir hesap yaptı ve genç hanım dediğinin şu sırada 30 yaşlarında olması gerektiğini düşündü. Bembeyaz saçlarından oluşan tacın alçak gönüllü bir gururla taşıyan yaşlı bir kadın ile ufak tefek kıpır kıpır keskin bakışlı bir adam birbirlerinin peşi sıra giriverdiler birden. Madame Marmet ve Monsieur Paul Vance. Arkalarından dimdik gözünde monokluyla güzel giyim ehli Monsieur Daniel Salomon göründü. General sıvıştı bu arada. Haftanın romanından söz edildi. Madame Marmet, John'a yakın bir genç adam olan yazarla birçok kez yemek yemişti. Paul Vance kitabı sıkıcı buluyordu. Ah, bütün kitaplar sıkıcıdır diye içini çekti Madame Martin. Ama insanlar kitaplardan da sıkıcı. Hem insanlar daha doyumsuz, daha talepkar. Madame Marmet, derin bir edebiyat zevki olan kocasının hayatının sonuna kadar naturalizmden tiksindiğini söyledi. Bir kitabeler akademisyeninden dul kalmıştı. Ünlü bir dul olarak bütün salonlarda boy gösterirdi. Kara giysileri içinde güzel ak saçlarıyla yumuşak başlı ve alçak gönüllü bir görünümü de vardı. Madame Martin, Monsieur Daniel Salomon'a bir çocuk topluluğu konusunda kendisine akıl danışmak istediğini söyledi. Saint Cloud topluluğu konusunda. Eğer arzu ederseniz tabii. Siz de kendi düşüncenizi söyleyebilirsiniz Monsieur Vance. Böyle ufak tefek şeyleri küçümsemezseniz eğer. Monsieur Daniel Salomon, monoklunun arkasından somurtkan bir kibirle Paul Vance'e baktı. Paul Vance bakışlarını salonda dolaştırırken, ''Çok güzel şeyleriniz var madam.'' dedi. ''Ancak güzel olmayan neyiniz var ki? Sizin her şeyiniz güzel zaten. Üstelik yakıştırıyorsunuz da.'' Madame Martin bu sözlerden hoşlandığını gizlemedi. Evine kabul ettiği insanlar içinde tam anlamıyla aklı başında insan olarak yalnızca Paul Vance'i görüyordu. Daha kitaplarıyla büyük bir ün kazanmadan değerini teslim etmişti onun. Sağlığının bozuk olması, karamsarlığı, inatçı ve sabırlı çalışması kendisini dünyadan koparmıştı. Bu öfkeli ufak tefek adamın hoşa gider bir yanı yoktu. Gene de kendine çekmesini bilmişti onu. Derin alaycılığına, yabanıl gururuna, yalnızlığının içinde olgunlaşmış yeteneğine büyük değer veriyor ve mükemmel bir yazar, sanatlar ve gelenekler üzerine başarılı denemeler kaleme alan bir sanatçı olarak haklı bir hayranlık duyuyordu ona. Salon ağır ağır bir parlak insan kalabalığıyla doldu. Koltukların oluşturduğu büyük halkada tüyler ürpertici öyküleri kulaktan kulağa dolaşan, üzerleri zorlukla örtülebilen 20 yıllık rezaletlerden sonra gözlerinden hala çocukluk yanaklarından bakirelik akan Madame de Bresson, tiz çığlıklarla nükteler savuran, kendisini bir ucube gibi gösteren fazlalıklarını, yüzme öğrenen şişme yastıklarla çevrili bir kadın gibi oynatan, capcanlı, kendinden geçmiş Madame de Morlaine, bir akademi üyesi karısı olan Madame Raymond, bir eski bakan karısı Madame Garain, bunlardan başka üç kadın daha oturuyor ve de ayakta şömineye yaslanmış, Journal de Debats başyazarı şişine şişine ak favorilerini okşayan milletvekili Monsieur Berthier de Ezeles duruyordu. Madame de Morlaine şöyle bağırdı ona, altını ve gümüşü temel birim alan iktisadi sistemle ilgili makaleniz bir inci, bir mücevher, hele sonu tam mest ediyor insanı. Salonun bir ucunda kulüp üyesi gençler ayakta kendi aralarında belli bir ciddiyet içinde kemküm edip duruyorlardı. Prensin av partilerine katılmak için ne yaptı da mavi boncuğu ele geçirdi? O mu? Hiçbir şey. Karısıysa çok şey. Onların da kendilerine göre bir felsefeleri vardı. İçlerinden biri insanların vaatlerini tutmadıklarından dem vuruyordu. Hiç gelemem böyle tiplere. İçi dışı bir olmalı insanın. Verdiği sözü de tutmalı. Kulübe mi girmek istiyorsunuz? Benden size söz. Beyaz topum sizin. Beyaz olsa ne mi olur? Kaymak taşından bir küre. Kar gibi bir bilye. Sıra oylamaya gelince trak. Kazığı yedin. Düşünüyorum da hayat çok iğrenç. Düşünme öyleyse dedi bir başkası. Daniel Salomon da onlara katılmıştı. O utangaç sesiyle yatak odası gizilerini fısıldıyordu kulaklarına. Madame Raymond, Madame Berthier Desilles ve Prenses Senia Vane üzerine her tuhaf ifşaatın sonunda umursamaz bir tavırla ''Bilmeyen kalmadı ya zaten'' diye ekliyordu. Sonra konuk kalabalığı yavaş yavaş dağıldı gitti. Salonda Madame Marmet ile Paul Vance'den başka kimse kalmamıştı. Paul Vance, Kontes Martin'e yaklaştı. Descartes'i size ne zaman takdim edeyim diye sordu. İkinci kez soruyordu aynı soruyu. Madame Martin yeni yüzler görmekten hoşlanmazdı. İlgisizce cevapladı. Şu heykeltıraşınızı mı? Ne zaman isterseniz. Camp de Mars'ta çok güzel madalyonlarını gördüm onun. Ama az eser veriyor. Amatör biri değil mi bu? Titiz çalışıyor. Yaşamak için çalışıp para kazanmak zorunda değil. Sevdalı bir ağırlıkla okşarcasına yapar heykellerini. Haline bakıp da aldanmayın madam. O bilir ve duyar. Yalnız yaşamamış olsa bir usta olurdu. Çocukluğundan beri tanırım onu. Kötü yürekli, tasalı bir adam sanılır. Aslında tutkulu ve çekingendir. Sanatının doruğuna erişmesi için onda eksik olan ve her zaman da eksik olacak şey yalın düşüncedir. Kaygılanır, heyecanlanır, en güzel izlenimlerini bozar. Bence o heykelcilikten çok şiir ve felsefe için yaratılmıştır. Çok da bilgilidir üstelik. Düşünce zenginliğine şaşacaksınız. İyi niyetli Madame Marmet hak verdi ona. Seçkinler dünyasından keyif alır görünür, bu görüntüsüyle de herkesin hoşuna giderdi. Çok dinler, az konuşurdu. Çok hatır şinastı ve ağırdan alarak bu hatır şinaslığını daha da önemsetirdi. Ya Madame Martin'den gerçekten hoşlandığı için ya da gittiği her evde üstü kapalı bir tercih belirtisi göstermesini bildiğinden katıksız bir 16. Louis biçimindeki hoşgörülü yaşlı kadın güzelliğine pek yaraşan bu şöminenin köşesinde bir aile büyüğü gibi memnun, rahat, ısınıyordu. Bir fino köpeği eksikti yalnız. Toby nasıl diye sordu Madame Martin. Monsieur Vance Toby'yi bilir misiniz? İpek gibi uzun tüyleri, küçük kara pek sevimli bir burnu var. Madame Marmet, Toby'ye yapılan övgülerin tadını çıkarıyordu ki, pembe yüzlü sarışın, kıvırcık saçlı, altın çerçeveli gözlüklerinin arkasındaki gözleri neredeyse kör denecek kadar miyop, bastı bacak bir ihtiyar, sağa sola çarparak, boş koltukları selamlayarak, kendini bir aynadan ötekine atarak karga burnunu Madame Marmet'e uzattı. Madame Marmet gücenmiş gibi kızgın kızgın baktı. Kitabeler Akademisi'nden Monsieur Şim oldu bu. Bebeksiz suratını buruşturarak gülümsüyor, Yahudi atalarının borçluları alsak Polonya ve Kırım köylülerini sıkıştırırken çıkardıkları o dede yadigarı sert ve dolgun sesiyle Madame Martin'e küçük aşk şiirleri okuyordu. Cümlelerini lastik gibi ağır ağır çekip uzatıyordu. Fransız Enstitüsü üyesi olan bir büyük dilci, Fransızcadan başka bütün dilleri bilirdi. Madame Martin, hırdavatçıların ortaya yaydığı hurda demirler gibi ağır ve paslı, araları antolojiden alınıp birkaç kurumuş çiçekle bezenmiş bu aşk şiirleriyle resmen eğleniyordu. Monsieur Schumann, şairlere ve kadınlara düşkündü. Ayrıca ince bir zekaya sahipti. Madame Marmet onu tanımıyormuş gibi yaparak selamını almadan çıktı. Monsieur Schumann aşk şiirlerini tükettiğinde suratını astı ve acınılacak bir duruma düştü. İnledi durdu. Acı acı dert yandı. Ne yeteri kadar nişan alabilmişti ne de işi az parası çok bir makam elde edebilmişti. Devlet de kendisini, Madame Schumann'u ve 5 kızını şöyle iyi bir yere bile yerleştirememişti. Böbürlenmeden de edemeden yakındı durdu. Hezekiel ve Yeremya'nın ruhlarından bir şeyler vardı kendisinde. Aksilik bu ya, altın çerçeveli gözlüğüyle gözlerini masanın üzerinde dolaştırırken Vivian Bell'in kitabını buldu. ''Vay, Je suis le blond'' diye haykırdı acı acı. ''Demek ki bu kitabı okuyorsunuz madam.'' ''O halde şunu da bilin ki, bayan Vivian Bell bir kitabımı çaldı. Bu da yetmiyormuş gibi şiire dönüştürüp bozdu onu. Kitabın 109. sayfasında bulacaksınız.'' Ağlama bir vakitler sevdiğim, ağlama. Artık olmayan hiç yoktu zaten. Bırak karanlık acımı, bırak aksın. Bir gölgeye ancak bir gölge ağlayabilir. İşitiyorsunuz değil mi madam? Bir gölgeye ancak bir gölge ağlayabilir. İlk benim yayınlayıp tanıttığım bir mezar kitabesinden olduğu gibi çevrilmiştir bu sözcükler. Geçen yıl sizde bir akşam yemeğinde masada Bayan Bell'in yanına düşmüştüm. Kendisine bu dizeyi okuduğumda pek beğenmişti. İsteği üzerine ertesi gün bütün kitabeyi Fransızcaya çevirip kendisine yollamıştım. Bir de ne göreyim, bu şiir kitabında aynı dizeler bozulmuş ve değiştirilmiş olarak karşıma çıkmaz mı? Kitabın adını da Kutsal Yol'da koymuş. Kutsal Yol benim. O maskara uysuzluğuyla tekrarladı. Evet, benim işte o Kutsal Yol. Şairin bu kitabe vesilesiyle kendisinden söz etme işine içerlemişti. Kendi adını kitabın başında dizeler arasında uyaklarda görmek isterdi. Her zaman her yerde görmek isterdi. Ceplerinden taşan gazetelerde adını arar dururdu. Ama kin gütmezdi. Miss Bell'e gücenik değildi. Onun pek seçkin bir kimse, İngiltere'nin yüzünü ağırtan bir şair olduğunu bütün yüreğiyle teslim ediyordu. O gidince Kontes Martin, Monsieur Paul Vence, safiyane sordu. Her zaman herkese çok iyi davranan Madame Marmet, Monsieur Chumol'a niçin bu kadar öfkeli ve sessiz sedasız bakmıştı? Paul Vence bunun nedenini bilmeyişine şaşırmıştı doğrusu. Ben hiçbir şey bilmem zaten. Ama Joseph Chumol ile Louise Marmet'in enstitüyü uzun zaman çalkalayan kavgasını bilmeyen kaldı mı? Kavga Marmet ölünceye kadar da kesilmemiş ve amansız meslektaşı zavallıyı Père Lachaise mezarlığına kadar izlemiştir. Bizim zavallı Marmet'in gömüldüğü gün sulu sepken bir kar yağıyordu. İliklerimize kadar ıslanmış donmuştuk. Mezarın başında Chumol, o sesin, o rüzgarın, o çamurun içinde, şemsiyesinin altında neşeli bir zalimlik ve kahramanca bir acıma edasıyla nutuk atmış, nutkun metnini de cenazeye gelen arabaların biriyle gazetelere götürmüştü. Patavatsız bir dostu da yazıyı gariban Madame Marmet'e göstermiş ve düşüp bayılmasına neden olmuştu. Bu bilginler arası vahşi kavgadan haberiniz olmaması olur şey mi madam? Kavganın nedeni Etrüskçeydi. Marmet, Etrüskçeyi biricik inceleme konusu yapmıştı kendine. Adı da Etrüsk Marmet'e çıkmıştı bu yüzden. Marmet'te başkaları da son kalıntısına dek silinmiş olan bu dilden habersizdiler. Chumol durmadan Marmet'e, siz de biliyorsunuz ki Etrüskçeden haberiniz yok sayın meslektaşım. Bu bakımdan şerefli bir bilgin ve aydınlık bir zekaya sahip bir şahsiyetsiniz hiç değilse. Bu zalim övgülere gücenen Marmet sonunda biraz Etrüskçe öğrenmeyi kafasına koydu. Kitabeler Akademisi'ndeki meslektaşlarına eski Toskanalıların da dilindeki çekimlerin önemi üzerine bir inceleme okudu. Madame Martin çekimin neyin nesi olduğunu sordu. Ama madam, size bir de bunları açıklamaya kalkarsam her şeyi karıştırırsınız sonra. Şu kadarını bilin ki bu incelemesinde zavallı Marmet sözde bir takım Latince metinlerden alıntılar yapıyor ama her şeyi yalan yanlış okuyordu. Aksilik bu ya, Chumol ise çok değerli bir Latince uzmanı ve Mommsen'den sonra dünyanın en iyi kitabe üstadıydı. Etrüskçeyi gereğinden fazla iyi okuduğunu, buna karşılık Latince'yi o kadar iyi okuyamadığını genç meslektaşının, Marmet 50'sinde bile değildi henüz, kafasına kalktı. Bu olaydan sonra da Marmet bir daha rahat yüzü görmedi. Her oturumda öylesine neşeli bir acımasızlıkla ıslıklanıyor, tepe konuluyordu ki yumuşak başlı olmasına rağmen köpürdü sonunda. Chumol'da ise kin tutmak diye bir şey yoktur. Irkının bir erdemidir bu. Hırpaladığı kimselere kin gütmez. Bir gün Renan ve Opert'le birlikte enstitünün merdivenlerinden çıkarken Marmet'e rastladı ve elini uzattı ona. Marmet uzatılan eli sıkmadı. ''Tanımıyorum sizi.'' dedi. ''Beni bir Latin kitabesi mi sandınız yoksa?'' diye cevapladı Chumol. Biraz da bu sözler ölümüne ve toprağın altına gitmesine neden oldu Marmet'in. Anladınız mı şimdi niçin anısını dindarca saklayan karısının düşmanına karşı öyle dehşetle bakmasının nedenini? Bense onlara birlikte yan yana omuz omuza yemek yedirmiştim. Yaptığınız ahlaksızca bir şey sayılmaz ama madam, acımasız olduğu bir gerçek.'' Belki tuhaf gelecek size Monsieur ama ille bir tercih yapmak gerekirse acımasız bir şey yapmak yerine ahlaksızca bir şey yapmayı tercih ederdim. Uzun boylu, zayıf, esmer yüzlü, uzun bıyıklı bir genç adam girdi, sert ve ani olduğu kadar yumuşak bir hareketle selamladı. Kontes Martin, Monsieur Vence, Monsieur Le Menil'i tanıyorsunuz sanırım dedi. Madame Martin'in evinde daha önce de görüşmüşlerdi gerçekten. Zaman zaman da Le Menil'in müdavimi olduğu silah odasında da görüşüyorlardı. Daha bir gün önce Madame Mölant'ın evinde karşılaşmışlardı. Madame Mölant'ta da insan çok sıkılıyor dedi Paul Vence. Ama ne de olsa akademi üyelerinin kabul edildiği bir yer dedi Monsieur Le Menil. Değerlerini abartacak halim yok ama ne de olsa seçkin tabakanın insanları. Madame Martin gülümsedi. Sizin Madame Mölant'a akademi üyelerinden çok kadınlarla ilgilendiğinizi biliyoruz Monsieur Le Menil dedi. Prenses Senieven'i büfeye götürmüş kurtlardan söz etmişsiniz ona. Nasıl yani, kurtlar mı? Kurtlardan, dişi kurtlardan, yavru kurtlardan ve de kış günleri karanlık olmanlardan. Böylesine güzel bir kadına bunlardan söz etmek biraz kabalık gibi geldi bize. Paul Vence kalktı. Demek ki dostum Descartes'i getirmeme izin veriyorsunuz madam. Çok istiyor sizi tanımayı. Sanmıyorum ki siz de ondan hoşlanmayasınız. İşlek bir zekası vardır. Son derece esprili bir insandır. Her konuda engin bilgilere sahiptir. Madame Martin sözünü kesti. Bu kadar fazlasını da istemem doğrusu. Doğal olan oldukları gibi görünen insanlar binde bir sıkarlar canımı. Beni eğlendirdiklerini bile söyleyebilirim. Paul Vance çıktı, Le Menil ayak seslerinin sofadan uzaklaşmasını, kapanan kapıları dinledi. Madame Martin'e yaklaşarak, yarın saat 3'te bizde değil mi diye sordu. Madem ki hala seviyorsunuz beni. Hazır baş başa kalmışlarken Le Menil cevap vermeye zorladı, sıkıştırdı onu. Madame Martin ise alaycı bir tavırla zamanın geç olduğunu, artık konuk beklemediğini, kocasından başka gidebilecek kimse kalmadığını söyledi. Le Menil dinler bakmayı yalvarıp yakalamaya başladı. Madame Martin ise fazla nazlanmadan istiyor musun dedi. Öyleyse dinle. Yarın sabahtan akşama kadar boşum. Saat 3'te Spontini sokağında bekle beni. Gezmeye gideriz. Le Menil gözleriyle teşekkür etti. Sonra kadının karşısında şöminenin öbür ucundaki yerine geçerek kendisine takdim edilmesine izin verdiği bu Descartes'in de kim olduğunu sordu. Kendime takdim ettiren ben değilim, takdim ediliyor bir başkası tarafından. Heykeltıraşmış. Le Menil, Kontes Martin'in yeni yeni yüzler görmeye ihtiyaç duymasından dert yandı, serzenişlerde bulundu. Heykeltıraş mı? Heykeltıraşlar kaba olur biraz. Yapmayın, bu öyle az heykel yapıyor ki, ama onu kabul etmemden hoşlanmadıysanız, kabul etmem, biter gider. Bana ayırdığınız zamanın bir kısmını kibar çevre alırsa canım sıkılmaz mı? Biraz fazla mondan olmamdan yakınmanız yersiz. Dün Madame Melant'a bile gitmedim. Orada elden geldiğince az görünmekle iyi ediyorsunuz. Size göre bir yer değil orası. Sözlerini biraz daha açtı. Oraya gelip giden kadınların hepsinin birer serüveni olmuştu. Bilinen, anlatılan, dillerden düşmeyen şeylerdi bunlar. Madame Melant'a entrikaları daha da görüklüyordu. Le Menil birkaç örnek verdi. Madame Martin, ellerini koltuğun dirseklikleri üzerine göz alıcı bir rahatlıkla bırakmış, başını yana eğmiş, ateşin can çekişmesini seyrediyordu. Düşünceleri uçup gitmişti beyninden. Biraz hüzünlü yüzünde, bir ruh uykusu içindeki her zamankinden daha çekici, rehavet çökmüş bedeninde de en ufak bir iz kalmamıştı düşüncelerden. Derin bir kımıltısızlık içinde kaldı bir süre, bu kımıltısızlık teninin çekiciliğine, sanatın yarattığı şeylerin büyüsünü de eklemekteydi. Le Menil ne düşündüğünü sordu. Madame Martin közlerin, küllerin hüzünlü sihrinden sıyrılır gibi, ister misiniz uzak semtlere gidelim yarın? Yoksul insanların oturduğu garip semtlere, eski, yoksul sokakları severim. Le Menil bu düşüncesini saçma bulduğunu belli etti ama gene de isteğini yerine getireceğine söz vermekten geri durmadı. Bazı kendisini de sürüklediği bu gezintiler canını sıkıyordu. Tehlikeli buluyordu onları. Üstelik görülebilirlerdi de. Bugüne kadar kendimizden söz ettirmemeyi başardığımıza göre. Madame Martin başını salladı. Sanıyor musunuz ki bizden hiç söz etmemiş olsunlar? Bilseler de bilmeseler de gene konuşur onlar. Her şey bilinmez ama gene de söylenir. Düşünceleri daldı gene. Le Menil kadının pek hoşnut olmadığını, söylemediği bir nedenle kendisine küskün olduğunu sandı. Ocağın parıltılarını yansıtan güzel dalgın gözleri eğildi. Madame Martin rahatlattı onu. Benden söz edip etmediklerinden haberim bile yok. Söz etseler bile ne çıkar, umurumda bile değil. Le Menil kadından uzaklaştı. Kulüpte yiyecekti akşam yemeğini. Paris'e gelen dostu Comon onu bekliyordu. Madame Martin durgun bir sevgiyle gözleriyle izledi onu. Sonra gene küllere dikti gözlerini. Küllerin içinde çocukluk günlerini, uzun hüzünlü yazlar geçirdiği şatoyu, budanmış ağaçları, rutubetli karanlık bahçeyi, yeşil suları, uyuyan havuzu, kestane ağaçlarının altındaki mermerden peri kızlarını, üzerinde ağladığı, ölmek istediği kanepeyi gördü. Hayalinin ateşli uyanışı, teninin gizemli kımıltısı kendisini arzu ve korkuyla karışık bir heyecanın kucağına atarken, o gençlik umutsuzluklarının nedenini bugün bile bilmiyor, kestiremiyordu. Çocukluğunda bir yandan yaşama isteğiyle dolup taşarken bir yandan da hayat korkuturdu onu. Ama şimdi yaşamanın o kadar kaygıya, o kadar umuda değmediğini, alabildiğine sıradan bir şey olduğunu biliyordu. Daha o zamandan beklemeliydi bunu. Niçin önceden sezememişti? Düşünüyordu. Annem gözlerimin önündeydi. Saf, temiz, pek de mutlu olmayan bir kadıncağızdı. Onun kaderinden çok başka bir kader düşlerdim kendime. Neden mi? Hayatın yavan tadını çevremde duyar ve geleceği alabildiğine lezzet ve kokularla dolu bir hava gibi içime çekerdim. Nedeni mi? Ne istiyordum? Ne bekliyordum? Her şeyin ne kadar hüzün dolu olduğundan yeterince haberli değil miydim? Yeni edinilmiş bir servetin çığlık çığlığa parıltısı içinde dünyaya zengin gelmişti. Montessoy denilen adamın kızıydı. Paris bankalarında önceleri küçücük bir memurken iki büyük kredi kurumu açan, yöneten, zor zamanlarında bunlara destek sağlamak için verimli bir zekanın kaynaklarını, karakterinin yenilmez gücünü, kurnazlık ve doğruluğun bu benzersiz alaşımını bulmuş ve hükümetin karşısına, hükümetin gücüne denk bir güçle çıkan, başa baş mücadele veren bir Montessoy. Teres işte babasının satın alıp restore ettirdiği mükemmel bir biçimde dayayıp döşediği ve 6 yıl gibi bir zamanda bahçesi şırıl şırıl akan sularıyla Vaux-le-Vicomte şatosunun görkemine ulaşan bu tarihi Jonville şatosunda büyümüştü. Montessoy elde edebileceği her şeye sahip olmuştu hayatta. İçgüdüsel bir itkiyle ateisti, güçlüydü. Tenin bütün nimetlerini, toprağın verdiği arzu edilebilir her şeyi isterdi. Jonville şatosunun koridorlarını ve şalonlarını ustaların tablolarıyla ve değerli mermer heykellerle doldurmuştu. 50 yaşında en güzel kadın tiyatro oyuncularını ve birkaç kibar çevre kadınını elde etmiş, onları ihtişam içinde yaşatmıştı. Sert karakteri ve ince zekasıyla seçkin çevredeki her değerli şeyin tadını çıkarırdı. Bu arada zavallı Madame Montessoy, Jonville şatosunda tutumluluğu ve titizliği içinde o çelimsiz, o yoksul görünüşüyle, karyolanın altın parmaklıklarıyla sınırlı yatakla duvar arasındaki iki adımlık sokak çığında Lebrun'un Jüpiter tarafından yıldırımla çarpılan titanları resmettiği tavanı tutan 12 heykel sütunun bakışları altında eriyip gitmekteydi. Bir akşam işte burada göstermelik büyük yatağın ayak ucuna kurulmuş bir demir karyolada kederden, yılgınlıktan can vermiş, dünyada kocasından ve Maubeuge sokağındaki kırmızı şam kumaşlarıyla döşeli küçük salonundan başka hiçbir şeyi sevmemişti. Kızıyla hiç içli dışlı olmamıştı. Onun kendisinden fazla uzak, fazla serbest düşünceli, fazla gözü pek olduğunu sezer. Aslında her şeye rağmen yumuşak başlı, iyi yürekli bu Teres'te Montessoy'un güçlü, delikanlı, o ruh ve ten ateşini bulurdu. Kendisine çok acı çektirmiş bu özellikleri kocasında da bağışlardı ama kızında pek bağışlayamıyordu. Ama Montessoy kızının ne olduğunu bilir ve severdi onu. Avlarının peşindeki büyük büyük eteburlar gibi onun da insanları çeken coşkanları vardı. Hayatı hep dışarıda geçmesine rağmen işlerini, öğle yemeklerini hemen her gün onunla birlikte yiyecek biçimde ayarlar, bazen de gezmeye götürürdü onu. Biblolardan, giyim kuşamdan iyi anlardı. Kızının giyim kuşamında Madame Montessoy'un huzurlu ve çiğ zevkinin yol açtığı yıkımları bir bakışta görür, düzeltirdi. Teresi eğitiyor, hayatı hazırlıyordu. Kaba olduğu kadar tatlı hoş yanıyla kızını eğlendirmesini de kendine bağlamasını da bilirdi. İçindeki fethetme içgüdüsünü, fethetme açlığını onun yanında da hissederdi. Her zaman kazanmak isteyen Montessoy kızını da kazanmaktaydı. Annesinin elinden çekip almıştı onu. Kızı da kendisine hayranlık duymakta, tapmaktaydı. Daldığı bu düş dünyasında Madame Martin geçmişin derinliklerinde çocukluğunun biricik sevinci gibi görüyordu babasını. Bugün bile yeryüzünde babası kadar sevimli bir insan bulunmadığına inanıyordu. Hayata daha ilk atıldığı anda böylesine doğuştan bir zenginliğe, böylesine hareketli ve hareketli olduğu kadar da düşünen bir gücü başka yerlerde bulmaktan umudunu kesmişti. Bu umut kırıklığı kocasını seçerken de ve hatta belki de daha sonraları yaptığı daha gizli ve daha serbest bir seçimde de peşini bırakmamıştı. Gerçek şu ki kocasını seçen kendisi değildi. Anladığı bir iş değildi bu. Babasının kendisini evlendirmesine boyun eğmişti. Babası yeni yıl kalmıştı o zaman. Kafası karışık, ne yapacağını şaşırmış haldeydi. Bir kız evladın istediği inceden inceye bakımı verebileceğinden kaygılıydı. Bin bir türlü iş güç arasında başını nereye vuracağını şaşırmış bir haldeyken her zamanki alışkanlığıyla işi bitirmek hem çabuk hem iyi bitirmek istemişti. 80 yaşına merdiven dayamış Kont Martin'in görünüşte çekici gelen yanlarını, uygun taraflarını göz önünde bulundurmuş, Temmuz hükümetine ve özgürlük yanlısı imparatorluğa bakanlar vermiş bir ailenin babadan oğula geçen şan ve şerefi çekici gelmişti ona. Evlilikte aşkı da bulabileceği aklına bile gelmemişti. Teres'in bu evlilikte babasının kızına mal ettiği erişilmez arzularını, varlığını hissettirmek ve kendini göstermek sevincini, o ortak ve güçlü manevi büyüklüğü, o sıradan gururu, kendisi için hayatın bütün değeri olan maddi egemenliği bulacağını düşünerek koltukları kabarıyordu. Bu dünyada namuslu bir kadının mutluluğuyla ilgili çok kesin görüşleri yoktu ama kızının hep namuslu kadın olarak kalacağından da emindi. Öyle bir noktadaydı ki bu, ruhunun derinliklerinde hiçbir zaman ölçüp biçmemiş tartmamıştı. Kendisi için yerleşik kesin bir kanıydı adeta. Teres, Montesquieu'nun kadınlar üzerindeki deneyim ve görüşleriyle hiç bağdaşmayan bu saçma doğal güveni düşünerek içli bir alayla gülümsedi. Gereksiz bilgelik gösterilerine kalkışmayacak kadar bilge bir insan olan babasını gördükçe kendisine olan hayranlığı artıyordu. Rahat insanlar için evliliğin ne olduğu göz önüne alındığında hiç de kötü bir izdivaç yaptırmamış olduğu bile söylenebilirdi. Kocası herhangi birinden daha iyiydi. Son derece makul bir insandı. Lambaların perdeli aydınlığında küllerin içinde okuduğu bütün bu anılar arasında en silik olanı evlilik yaşamının anılarıydı. Zorlukla seçilebilen birkaç soyut çizgiyi, anlamsız birkaç görüntüyü, belirsiz, can sıkıcı bir izlenimi ancak bulabiliyordu bu anılarda. Bu dönem pek fazla sürmemiş ve arkasında da hiçbir şey bırakmamıştı. Aradan 6 yıl geçmişken özgürlüğünü yeniden nasıl elde ettiğini pek hatırlamıyordu bile. Bu soğuk, hastalıklı, bencil ve akıllı uslu koca, işleri politika içinde kurumuş, sararmış, o çalışkan, hırslı, sıradan adam üzerinde öylesine çabuk, öylesine kolay bir üstünlük sağlamıştı ki, kadınları gösteriş için severdi yalnız. Kendi karısını da hiçbir zaman sevmemişti. Ayrılışları içtenlikli ve bir daha geriye dönmemecesine olmuştu. O gün bugün yabancıydılar birbirlerine ve karşılıklı kurtuluşlarından dolayı bir sessiz minnet duyuyorlardı. Kocası doymazlıktan çok gösteriş duygusuyla yaptığı girişimler için paraya ihtiyacı olduğunda imzasını koparmak için kurnaz, içten pazarlıklı ve fazla ince davranmasaydı Teres dostluk bile duyacaktı ona. Kısacası her gün birlikte yemek yediği, konuşup oturduğu, yolculuk ettiği adam onun için bir hiçten başka bir şey değildi ve hiçbir anlam taşımıyordu. Sönmüş şöminenin başında, yanakları avuçlarında, falcıya akıl danışan, geleceğini merak eden bir kadın gibi büzülmüş, bu yalnızlık yıllarını bir bir aklından geçirirken Marquis de Rennes'in gözü gözlerinin önüne geldi. Bu yüzü öyle açık, öyle belirli bir biçimde gördü ki şaşırdı kaldı. Marquis de Rennes'den kendisine övgüyle söz eden babası bir gün eve de getirmişti onu. 30 yıllık aşk ve sosyete zaferleriyle Marquis de Rennes gözüne daha bir büyük ve güzel görünmüştü Teres'in. Serüvenleri bir mahiyet alayı gibi peşi sıra geliyordu. Tam 3 kuşağın kadınlarını baştan çıkarmış ve bütün sevdiklerinin yüreğinde ölmez bir anı bırakmıştı. Erkekse güzelliği, sade zarafeti ve hoşa gitme alışkanlığı gençliğini bilinen sonun çok ötelerine götürüyordu. Genç Kontes Martin'e ayrı bir önem vermişti. Kadınları çok iyi tanıyan bu adamdan gördüğü saygı koltuklarını kabartmıştı. Bugün bile zevkle hatırlıyordu bunları. Marquis de Rennes eğlendirmişti onu. O da eğlendiğini belli etmekten geri durmamıştı. Bundan böyle Marquis, herkesten çok değer verdiği ve görünüşe göre kendisine kayıtsız kalmayan bu genç kadını kahramanlara yaraşır uçarılığıyla elde ederek mutlu hayatını onurlu bir biçimde bitirmeyi kafasına koymuştu. Onu elde etmek için bütün gücünü seferber etmekten, en ustalıklı dolapları çevirmekten geri kalmamıştı. Ama Teres çok kolay sıyrılmıştı elinden. 2 yıl sonra kendisini bütün gücüyle gençliğinin bütün ateşi ve yüreğinin bütün temizliğiyle arzulayan Robert Le Menil'e boyun eğmişti. Beni seviyordu, bunun için verdim kendimi ona diyordu içinden. Gerçekte buydu. Bir başka gerçekte sağır ve güçlü bir içgüdünün kendisini ittiği ve kendisinin de varlığının karanlık güçlerine boyun eğmekten başka bir şey yapmamış olduğuydu. Ama kesinlikle kendi gerçeği değildi bu. Kendinden ve kendi bilincinden gelen gerçek, gerçek bir duyguya inanmış, boyun eğmiş ve bu duyguyu istemiş olmasıydı. Acı çekilecek derecede sevildiğini görünce bırakmıştı kendini. Çabucak ve sadelikle vermişti kendini. Le Menil ise Teres'in kendini hafifliğinden verdiğini sanmıştı, aldanıyordu. Teres telafi edilemez olanın karşısında duyulan güçsüzlüğü, birdenbire saklayacağı bir şey olmasının verdiği bir tür utancı duymuştu. Sevgilisi olan kadınlar hakkında kendisine anlatılan şeyler kulaklarında uğuldamaya başlamıştı. Ama gururlu ve ince bir insandı. Kusursuz zevkiyle bahşettiği şeyin değerini gizlemeye, dostu için duygularının ötesinde bağlayıcı olabilecek hiçbir şey söylememeye özen gösterdi. Lemenil, ancak birkaç gün süren ve yerini mükemmel bir huzura bırakan bu iç huzursuzluğunun farkına bile varmadı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Teres, masum ve doğal davrandığına inanıyordu. Kimseye haksızlık da etmediğinden hiçbir pişmanlık duymuyordu, memnundu. Bu ilişki hayatındaki en önemli işlerden biriydi. Sevmiş, sevilmişti. Hiç kuşkusuz düşlediği sarhoşluğu hissetmemişti. Ama hiç hissedilir miydi o? Kadınların değer verdiği, seçkin çevrelerce pek aranan, gururlu ve güç beğenir sayılan iyi, dürüst bir gencin sevgilisiydi ve bu genç ona karşı duygularını gizlemiyordu. Lemenil'e verdiği haz, onun için güzel olma sevinci, dostluğuna daha da bağlıyordu kendisini. Lemenil, hayatını sürekli güzel değilse bile en azından katlanması çok kolay ve zaman zaman da hoş hale getiriyordu. Belirsiz huzursuzlukların, nedensiz kederlerin uyarısına rağmen yalnızlığı içinde sezemediği iç dünyasını, mizacını ve gerçek yeteneğini ortaya çıkarmasına Lemenil yardımcı olmuştu. Onu tanırken kendi kendini de tanıdı. Mutlu bir şaşkınlık oldu bu. Ne kafalarında ne de ruhlarındaydı sevgileri. Teres'in ona karşı çabuk yıpranmayan sade, keskin bir eğilimi vardı. Şu anda bile ertesi gün onu Spontini sokağındaki 3 yıldır görüştükleri küçük dairesinde yeniden görebileceği düşüncesi zevk veriyordu onu. Oldukça sert bir baş sallayışı, bu ince kadından beklenmeyecek kaba bir omuz silkişle artık sönmüş ateşin başında yapayalnız kendi kendine söylendi. Hah işte, aşk bana gerekli olan. 2. Spontini sokağındaki giriş katının üzerindeki küçük daireden çıktıklarında güneş batmıştı. Robert Lemenil oralarda dolaşan boş bir arabaya işaret etti ve hayvanla arabacıya kaygılı gözlerle